8. ayrım. Kaldığı sürece ben ölünce belki yerime onu seçerler düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum. Zavallı sınıfımı suyu çekilmiş bir vaha gibi görüyor, aklımdan geçenlerden Pyotr Ignatievich sorumluymuş gibi ona surat asıyor, konuşmuyor, nezaketsiz davranıyorum. Her zamanki gibi Almanları övmeye başlayınca eski zararsız takılmalarım yerine hırçın hırçın "Bırakın şu eşek Almanları" diye homurdanıyorum. Benim de Pirogov'la Revel'de denize girip suyu soğuk bulunca "Hay namussuz Almanlar" diye küfreden ölü profesör Nikita Kirilov'dan farkım yok. Pyotr Ignatievich epey hırpalanmalardan sonra gidince penceremden görünen ve gittikçe uzaklaşan gri şapkasının ardından "Beni affet canım" diye bağırmak istiyorum. Yemek faslı kıştan daha sıkıcı. Küçümsediğim, nefret ettiğim Gnecker iyice yerleşti. Hemen hemen her gün soframızda. Önceleri ses çıkarmadan katlanıyordum. Ama şimdi onu karımla Liza'yı utançtan renkten renge sokan bir şekilde iğnelemeden yapamıyorum. Bu zehirli duyguya kendimi kaptırarak bazen farkına varmadan anlamsız şeyler söylüyor. Hareketimin sebebini kendim de bilemiyorum. Örneğin bir defasında Gnecker'ı küçümser bir bakışla uzun uzun süzdükten sonra damdan düşer gibi kartalların bazen tavuklara kadar indiği olur. Ama tavukların göğe yükseldiğine hiç rastlanmamıştır diye mırıldandım. En acısı tavuk Gnecker'ın kartal profesörden daha üstün durumda bulunması. Karımla kızımın kendisinden yana olduğunu bildiği için beni pek umursadığı yok. İğnelemelerime "Moruk ne olacak, iyice bunamış artık" gibilerden hoşgörücesine bir sessizlikle karşılık veriyor. Bazen de babacan bir tavırla bana takılıyor. İnsanın bu derece basitleşebilmesine hayret doğrusu. Yemek boyunca Gnecker'ın sonunda bir şarlatan çıktığına, Liza ile karımın hatalarını anladıklarına, benim de onlarla nasıl alay ettiğime dair hayaller kuruyorum. Bir ayım çukurdayken uğraştığım saçmalıklara bakın. Bazen şimdiye kadar sadece adını duyduğum bir takım anlaşmazlıklar patlak veriyor. Ayıp ama geçen gün yemekten sonra olan bir olayı anlatayım. Odamda oturmuş pipomu içiyordum. O aralık her zamanki gibi karım yanıma geldi. Havaların sıcaklığından henüz boş zamanım varken Harkov'a gidip Gnek kırmızı hakkında soruşturma yapmanın yerinde olacağından dem vurmaya başladı. Hay hay giderim diye razı oldum. Karım memnun oldu, kalktı. Çıkarken kapıdan döndü. "Şey, senden bir ricam daha var. Kızacağını biliyorum ama seni uyarmak görevimdir. Kusura bakma Nikolay Stepanoviç. Ama eş, dost, komşular Katya'ya pek sık gittiğinden söz etmeye başladılar. Kapalı, okumuş bir kızdır biliyorum. İnsan onunla hoş vakit geçirir. Ama senin yaşında ve mevkiinde bir adamın onun sohbetinden fazla hoşlanması biraz tuhaf oluyor. Hem de hakkında." Birden kan beynime sıçradı. Gözlerimden ateş saçarak yerimden fırladım. Başımı ellerimle tutarak avazım çıktığı kadar "Bırakın beni, bırakın, bırakın beni" diye haykırmaya başladım. Galiba yüzüm korkunç, sesim tuhaftı. Çünkü karım birdenbire sarardı. O da bambaşka, acı bir sesle haykırdı. Bağırışmamızı duyan Nize ile Gnecker, daha sonra Yegor koşa koşa geldiler. "Bırakın beni, defolun, çekilin" diye bağırmaya devam ediyordum. Birden dizlerim hissiz kaldı. Birisinin kolları arasına düştüğümü hissettim. Bir an için bir ağlama sesi duyar gibi oldum. Sonra kendimi kaybettim. Baygınlığım 2-3 saat sürdü. Gelelim Katya'ya. Artık her akşamüstü beni yoklamaya geliyor. Tabii komşularla ahbaplarımızın bunu gözden kaçırmaması olanaksız. Katya bize gelince oturmuyor, hemen beni alıp gezmeye çıkarıyor. Bu yaz bir atla yepyeni, iki tekerlekli küçük bir araba almıştı. Esasen pek zengin işi gidiyordu. Büyük bir bahçe içinde müstakil, pahalı bir sayfiye evi kiraladı. Şehirden bütün eşyasını taşıdı. İki hizmetçi, bir arabacı tuttu. Sık sık ona babandan kalan para bitince neyle geçineceksin Katya diye sorduğum zaman o zaman düşünürüz cevabını veriyor. Paranı çarçur etmek doğru değil yavrum. İyi bir insanın alın teriyle kazandığı para bu. Biliyorum bunu kaçıncı defadır söylüyorsunuz. Önce kırdan sonra penceremden görünen çam ormanından geçiyoruz. Duayı eskisi gibi güzel buluyorum. Oysa şeytan bu çamların, kuşların, beyaz bulutların 3-4 ay sonra ölünce yokluğumun farkına bile varmayacaklarını kulağıma fısıldıyor. Katya araba sürmekten hoşlanıyor. Havanın iyi oluşu, yanında bulunmam da ona sevinç veriyor. Neşesi yerinde, aksilenmiyor. Çok iyi bir insansınız Nikolay Stepanovic diyor. Az rastlanan bir tipsiniz. Sizi temsil edecek bir aktör yoktur. Beni ya da Mihail Fyodorovic'i kötü bir aktör de oynayabilir. Ama sizi hiç kimse canlandıramaz. Sesi kıskanıyorum. Dehşetle kıskanıyorum. Ben neyim sanki? Ne? Bir an düşündükten sonra ben olumsuz bir yaratığım değil mi diyor. Evet. Ya ne yapmalıyım? Ne diyebilirim? Çalış yahut varını yoğunu fakirlere dağıt ya da kendini tanı gibi öğütler vermek kolaydır. Ama bunların hepsi ancak sözde kolay olduğu için ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Tedavi dersi veren arkadaşlar her vakanın bağımsız olarak incelenmesini önerirler. Kitapların en hararetle önerdiği tedavi şeklinin bazı özel durumlarda hiç işe yaramadığı doğrudur. Manevi dertler içinde aynıdır. Gene bir cevap vermem gerek. Pek işsiz güçsüzsün Katya diyorum. Mutlaka bir şeyle meşgul olmalısın. Hem bak yeteneğin olduğuna göre neden tekrar sahneye dönmeyesin? Yapamam. Tavrınla, konuşmanla sanki büyük haksızlığa uğramış bir insan gibisin. Bunu hiç beğenmiyor ve daima seni kabahatli buluyorum. Hatırlarsın kızım, sen insanlara yaşam kurallarına küsmekle başladın. Ama hiçbirinin iyileşmesi için bir şey yapmadın. Fenalıkla mücadele etmek seni yordu. Sen mücadelenin değil, kendi güçsüzlüğünün kurbanısın. Kuşkusuz o zaman çok gençtin, deneyimsizdin. Ama şimdi bütün bunlar değişebilir. Gerçekten tiyatroya dön. Çalışırsın. Sana yolunun kutsallığı vardır. Hizmetin değerlenir. Katya sözümü kesiyor. Beni kandırmaya çalışmayın Nikolay Stepanovic. Hadi sizinle bir anlaşmaya varalım. Kadın erkek artistlerden, yazarlardan söz edelim de sanat konusuna dokunmayalım. Mükemmel, eşsiz bir insansınız. Ama sanatı içten duyarak kutsal sayabilecek kadar anlayamazsınız. Sanata karşı ne duygunuz ne anlayışınız var. Ömrünüzü işleriniz arasında geçirirken bu duyguyu elde etme fırsatınız olmadı. Zaten sanat üzerine konuşmaktan hoşlanmam ben. Katya asabileşerek devam ediyor. Sevmiyorum evet çünkü yeterince adileştirdiler bu konuyu. Kim adileştirdi? Kimi sarhoşluğuyla, gazeteler laubalilikle, akıllı insanlar felsefeleriyle. Felsefeyle bunun ilgisi yok. Var. Felsefeye sapmak konuyu anlayamamaktan gelir. İşi kavgaya vardırmadan hemen konuyu değiştiriyor. Uzun zaman hiç konuşmuyorum. Ancak ormandan çıkıp Katya'nın evine yaklaşırken deminki konuşmamıza dönüyorum. Ama sen bana tiyatroya niçin dönmek istemediğini söylemedin. Katya ne kadar insafsızsınız Nikolay Stepanovic diye bağırıyor ve birdenbire kızarıyor. İlle gerçeği bütün çıplaklığıyla söylememi istiyorsunuz öyle mi? Pekala. Madem ki bu hoşunuza gidiyor. Hay söyleyelim. Yeteneksizim. Yeteneğim yok. Ama onurum dağlar kadar. Bu kadar işte. Bu itiraftan sonra yüzünü benden kaçırarak ellerinin titremesini saklamak için dizginleri hızla çekiyor. Evine yaklaşırken ta uzaktan kapının önünde bizi sabırsızla bekleyerek gezinen Mihail Fyodorovic'i görüyoruz. Katya öfkeyle aman gene bu Mihail Fyodorovic diye söyleniyor. Ne olur def edin şunu başımdan. Bıktırdı, sıktı artık. Öf! Mihail Fyodorovic'in Avrupa yolculuğunun zamanı çoktan gelmiş geçiyor. ama o her seferinde hareketini bir hafta sonrasına atıyor. Son zamanda epey değişti. Çöktü. Eskisinin tam tersine şaraptan sarhoş oluyor. Gür, kara kaşları aklaşmaya başladı. Arabamız kapıda durunca sevincini, sabırsızlığını saklayamıyor. Telaşlı bir tavırla Katya ile bana arabadan inmemiz için yardım ediyor. Aceleyle bir şeyler soruyor. Gülerek ellerini ovuşturuyor. Eskiden yalnız bakışlarında fark ettiğim halim selim, temiz, yalvarıcı ifade şimdi bütün yüzüne yayılmış. Hem seviniyor hem sevincinden utanıyor. Katya'ya her akşam uğrama alışkanlığı da onu utandırıyor. Bunun için gelişini bu civarda bir işim vardı. Bir dakikalık uğrayayım dedim. Gibilerden göze batacak kadar anlamsız bir bahane ile açıklamaya gerek duyuyor. Üçümüz içeri giriyoruz. Önce çay içiyoruz. Sonra masaya her zamanki gibi iki takım iskambil kağıdı, kocaman bir parça peynirle meyve ve bir şişe kırım şampanyası geliyor. Konuşma konuklarımızda yenilik yok. Kışın konuştuklarımızın tamamen aynısı. Üniversitelilerden, edebiyattan, tiyatrodan iltifatlarımızı eksik etmiyoruz. Odanın havası zehirli laflardan adeta ağırlaşıyor. Boğucu oluyor. Havayı kışın olduğu gibi ki değil artık üç kurbağa zehirliyor. Soframızda hizmet eden kız kadife sesli bir baritonun gülüşünden armonika sesine benzeyen bir kahkahadan başka bir de vaudevillerdeki generallerin gülüşünü andıran tatsız cızırtılı bir he he he duyuyor. Halkımızın serçeler gecesi dediği gök gürültülü, şimşekli, rüzgarlı, korkunç geceler vardır. Böyle bir serçeler gecesini ben de yaşadım. Gece yarısından sonra uyanıp birdenbire yatağımdan fırlıyorum. Nedense hemen o anda ölecekmişim gibi geliyor. Neden böyle bir duyguya kapılıyorum? Vücudumda ani bir ölümü gösteren tek bir his yok. Fakat ruhum korkunç bir yangının ilk alevlerini görmüş gibi dehşet içinde. Aceleyle ışığı yakıp doğruca sürahiden su içiyor, kendimi açık pencereye atıyorum. Kuru ot ve daha güzel bir şeyler kokuyor. Bahçe çitinin sivri uçlarını, pencerenin önündeki uykulu cılız ağaçları, yolu ve ormanın koyu şeridini seçiyorum. Gökte sakin, parlak bir ay var. Tek bir bulut görünmüyor. Her taraf sessizlik içinde, yaprak kıpırdamıyor. Sanki her şey bana bakıyor, nasıl öleceğimi dinliyormuş gibi. İçim ürperiyor. Pencereyi örtüp yatağıma koşuyorum. Nabzımı yokluyorum. Bileğimde bulamayınca şakaklarımda, çenemde, sonra tekrar bileğimde arıyorum. Nereye dokunsam her yanım soğuk. Terden yapış yapış. Soluğum sıklaşıyor. Vücudumu bir titreme alıyor. İçimde her şey hareket halinde. Yüzümde, saçsız kafamın üstünde bir örümcek ağ kuruyormuş gibi bir his içindeyim. Ne yapmalı? Bizimkileri çağırmalı mı? Hayır, istemez. Karımla Liza'nın odama girince ne yapacaklarını bir türlü düşünemiyorum. Başımı yastığın altına sokup gözlerimi yumarak bekliyorum. Sırtım üşüyor. İçimde ölümün kesinlikle arkamdan sinsi sinsi gelip birden bastıracağı duygusu var. Birdenbire gecenin sessizliğinde kivi kivi diye incecik bir cırlama duyuluyor. Bunun göğsümden mi yoksa sokaktan mı geldiğini kestiremiyorum. Kivi kivi, Tanrım ne kadar korkuyorum. Canım daha su istiyor ama gözlerimi açmaya, başımı kaldırmaya korkuyorum. Bilinçsiz, hayvani bir dehşet duyuyorum. Neden korktuğumu da bir türlü anlamıyorum. Yaşamak istediğimden mi yoksa yeni henüz duymadığım bir ıstırap beni beklediği için mi ürküyorum? Yukarıdan üst kattan birisinin ya inleyen ya da gülen sesi geliyor. Dinliyorum. Az sonra merdivende adım sesleri duyuluyor. Birisi hızla aşağı inip tekrar yukarı çıkıyor. Bir an sonra ayak sesi gene aşağıdan duyuluyor. Kapımın önünde durup inleyen biri var. Kim o diye bağırıyorum. Kapı açılıyor. Cesaretle gözlerimi açıp karımı görüyorum. Yüzü sapsarı, gözleri yaşlı. Uyumuyor musun Nikolay Stepanovich? Ne var? Tanrı aşkına git, Liza'ya bak. Bir şeyler oluyor ona. Artık yalnız olmadığım için memnunum. Peki, hay hay diye mırıldanıyorum. Hemen geliyorum. Karımın arkasından yürüyorum. Heyecanımdan söylediklerinin hiçbirini anlayamıyorum. Mum ışığında merdiven basamaklarına açık renkli lekeler zıplıyor. Upuzun gölgelerimiz titreşiyor. Dizlerim sabahlığımın eteklerine dolaşıyor. Tıkanıyorum. Peşimden birisi kovalayıp sırtıma yapışacakmış gibi geliyor. İşte şimdi şuracıkta merdiven başında ölüvereceğim diye düşünüyorum. Şimdi merdiveni çıkıyoruz. İtalyan penceresinin bulunduğu karanlık koridoru geçip Liza'nın odasına giriyoruz. Kızım geceliğiyle çıplak ayaklarını sarkıtmış yatağında oturarak inliyor. Getirdiğimiz mumun ışığından gözlerini kırpıştırarak aman tanrım yapamam diye mırıldanıyor. Yapamam. Nen var Liza diyorum. Ne oldun yavrum? Beni fark edince doğrularak boynuma atlıyor. Hıçkırıklar arasında babacığım diyor. Benim şeker babacığım. Canım minik babacığım. Bana bir şeyler oluyor. Bilmiyorum. Fenayım. Sarılıp öpüyor. Küçükken beni severken sıraladığı çocukça tatlı sözleri tekrarlıyor. Sakin ol kızım diyorum. Tanrı korusun. Ağlama. Ben de pek iyi değilim. Yatırıp üstünü örtmeye çalışıyorum. Karım Liza'ya su veriyor. İkimiz yatağının önünde düzensiz hareketlerle dolaşıyoruz. Omzum karımın omzuna çarptıkça vaktiyle beraberce çocuklarımıza banyo yaptırışımızı hatırlıyorum. Karım ona bir şey ver, yardım et diye yalvarıyor. Bir şey yap canım. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Çocuğun ruhunda bir ağırlık var. Ama ben bunu anlamıyor, bilemiyorum. Elimden sadece bir şey değil, geçer, uyumana bak kızım diye mırıldanmak geliyor. Aksi gibi o anda avlumuzda bir köpek uluması duyuluyor. Önceden yavaş, cesaretsiz, sonra yüksek perdeden ulumalar. Köpek uluması, baykuş ötmesi gibi kör inançlara hiçbir zaman aldırmazdım. Ama o anda kalbim ıstırapla burkuluyor. Kendi kendime bu ulumayı açıklamaya çalışıyorum. Saçma diye düşünüyorum. Bir organizmanın bir diğeri üzerindeki etkisinden ibaret. Sinirlerimin şiddetli gerginliği karıma, Liza'ya, köpeğe geçti. Hepsi bundan ibaret. Önsezi peşin görüşler de bu gibi asabi duyguların aktarımıyla açıklanır. Az sonra Liza'ya reçete yazmak için odama dönünce artık yakında öleceğimi düşünmüyorum. Ama içimde öyle ezici, bunaltıcı bir duygu var ki böyle ansızın ölüvermediğime de üzülüyorum. Uzun zaman odamın ortasında hareketsiz duruyor, Liza'ya yazacağım ilaçları düşünüyorum. O sırada yukarıdaki iniltiler kesiliyor. Bunun üzerine reçete yazmamaya karar veriyorum. Gene de olduğum yerde duruyorum. Ortalıkta ölü bir sessizlik, bir yazarın dediği gibi İnsanın kulaklarını çınlatan bir sessizlik var. Vakit geçmek bilmiyor. Ayın pencerenin pervazına vuran ışığı donmuş gibi konumunu değiştirmiyor. Şafağa daha epey var. Birdenbire bahçe kapısının gıcırtısı duyuluyor. Birisi sessiz adımlarla yürüyor. Sıska ağaçlardan birinden bir dal kopararak usulcacık pencereye vuruyor. Bir sesin Nikolay Stepanovich diye fısıldadığını duyuyorum. Nikolay Stepanovich. Camı açınca bir rüya gördüğümü sanıyorum. Pencerenin altında beyaz elbisesi ay ışığında parlayan bir kadın duvara sokularak duruyor. İri gözlerini bana dikmiş, bembeyaz, ciddi yüzü ay ışığından mermerdenmiş gibi hayali bir yüze benziyor. Çenesi titriyor. Benim diyor. Ben, Katya. Ay ışığında bütün kadınların gözleri iri, siyah görünür. İnsanlar genellikle daha uzun ve solgun benizlidir. Besbelli bunun için Katya'yı ilk anda tanıyamadım. Ne istiyorsun? Affedin diyor. Durup dururken içime fenalık geldi. Dayanamadım buraya geldim. Pencerenizde ışık görünce vurayım dedim. Kusura bakmayın. Ne kadar fena olduğumu bilseniz ne yapıyorsunuz? Hiç. Her zamanki uykusuzluk. İçimde bir ön sezi vardı. Gerçi saçma ama Kaşlarını kaldırıyor, gözleri yaştan pırıl pırıl, bütün yüzünü bildik ama çoktandır görmediğim saf bir güven ifadesi aydınlatıyor. Yalvaran bir tavırla ellerini bana uzatarak Nikolay Stepanovich diyor. Kuzum ne olur çok rica ederim, yalvarırım. Size olan dostluğumu, saygımı hor görmüyorsanız ricamı kabul edin. Neymiş o? Paramı alın. Daha neler? Ne yapacağım paranı? Tedaviniz için bir yere gidersiniz. Alacaksınız canım, değil mi? Heyecanla yüzüne bakarak, değil mi? Alacaksınız diye tekrarlıyor. Hayır kızım diyorum, almayacağım. Teşekkür ederim. Bana sırtını dönerek başını eğiyor. Herhalde teklifini reddederken sesimin aldığı ton bir daha bu para konusuna dönmesini hoş görmeyeceğimi ifade ediyor. Hadi eve dön. Yat Katya. Yarın görüşürüz. Hüzünle dostluğumu kabul etmiyorsunuz demek diyor. Bunu demek istemiyorum fakat paranın bana faydası yok. Katya sesini bir perte alçaltarak özür dilerim haklısınız diyor. Benim gibi bir aktris eskisinden bir şey kabul etmek neyse hoşça kalın. Öyle hızla uzaklaşıyor ki cevap vermeye vakit bulamıyorum. 8. ayrım sonu.